Darwin'in evrim teorisinden de sözde bilimsel destek alan komünist ideoloji hızla yayılmış ve ilk devrimini Rusya'da gerçekleştirmiştir. Bu devrimin lideri olan Lenin, iktidarı ele geçirdikten sonra acımasız bir diktatörlük kurmuş ve tüm Rusya'da terör estirmiştir. Bugün artık Lenin'in rakiplerine karşı en ufak bir acıma hissi beslemediğini ve rejim muhalifi on binlerce insanı kurşuna dizdirip işkencelerle öldürdüğünü biliyoruz. Dahası uyguladığı yanlış politikalarla oluşan kıtlığın masum 5 milyon insanın hayatına mal olduğunu da biliyoruz. Arşivlerin ortaya koyduğu bu gerçekler komünizmin karanlık tarihini gözlerine sermektedir. Ancak bu karanlık tarihin en kanlı sayfaları vahşette Lenin'i bile geride bırakacak başka bir diktatörün eliyle yazılmıştır. Bu diktatör insanlık tarihinin en büyük canilerinden biri olan Stalin'dir. Filmimizin bu bölümünde Stalin rejiminin cinayetlerini göreceğiz ve bu şekilde materyalizmin ve darwinizmin dünyaya getirdiği felaketlerin boyutlarını hep birlikte.
Stalin, Lenin'in ölümünün ardından iktidara oturdu ve Sovyetler Birliği'ni 30 yıl komünizmin topluma indirdiği bir diğer büyük darbe ise bilim alanında oldu. Stalin döneminde ülkedeki tüm bilim adamları diyalektik materyalizme bağlılık yeminleri imzalamaya zorlandılar. Yapılan tüm bilimsel araştırmalar materyalist dogmaya göre çarpıtıldı. Stalin'in ısrarla savunduğu dogmaların arasında evrim teorisinin özel bir yeri vardı. Sovyet diktatörünün bu teoriye olan bağlılığı ise genç yaşlarına kadar uzanıyordu. Stalin dindar bir ailede yetişmiş, sonra da kilise okulunda din eğitimi görmüştü. Ancak tam rahip olmaya hazırlanırken Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabının bir özetini okudu ve bir anda hayatı değişti. Stalin, Darwinizmin yüzeysel iddialarına kolayca kanmış ve bir ateist olmuştu. Bu cehalet içinde Bolşevik kadrolara katılmakta gecikmedi. İşte yıllar sonra iktidara geldiğinde de Stalin'in en büyük ilham kaynağı yine evrim teorisi oldu. Sovyet eğitim kurumlarında bu teorinin öğretilmesi için özel çaba harcadı. Bundaki amacı şöyle açıklıyordu. Genç nesillerin zihninden yaratılış düşüncesini silmek için onlara Darwin'in teorisini öğretmeliyiz. Stalin'in evrim teorisine olan dogmatik bağlılığının en çarpıcı göstergesi ise ünlü Lysenko olayıydı. Trofim Lysenko, 1930'larda ortaya çıkan genç bir tarım uzmanıydı ve ilginç bir fikri vardı. Bilim dünyasında 20. yüzyılın başından beri kabul gören Mendel genetiğini kabul etmiyor, bunun yerine Darwin'in öncüsü olan Lamarck tarafından ortaya atılan canlılar çevrelerine göre evrimleşirler teorisini savunuyordu. Stalin, Lysenko'nun bu hurafesini benimsedi ve onu bir anda Lenin Tarım Bilimleri Akademisi'nin başkanı yaptı. İlerleyen yıllarda Lysenko'nun evrim teorisine göre bir tarım programı hazırlandı ve parti görevlileri tarafından köylülere zorla uygulatıldı. Örneğin Lysenko, ekilecek tohumların eğer uzun süre soğuk suda bekletilirlerse soğuk hava şartlarına göre evrimleşeceklerini ileri sürmüştü. Bunu denemek için tonlarca tohum soğuk suda bekletildikten sonra Sibirya steplerine ekildi. Tabii ki hepsi ziyan oldu. Sovyet tarımı Lysenko'nun teorisi yüzünden onlarca yıl geriye gitti. Ama Stalin ölümüne dek Lysenko'yu savunmaya devam edecekti. Lysenko'nun evrim teorisine o denli bağlanmıştı ki bu teoriyi kabul etmeyen bilim adamlarını öldürtmekten çekinmedi. Bunlardan biri dünyaca ünlü Rus genetikçi Nikolay Ivanovich Vavilov'tu. Vavilov, Stalin'in emriyle bir gece aniden tutuklandı. Bir suçlu gibi fotoğrafı çekildi ve Sovyet tarımını sabote etmek için planlar yapmak suçlamasıyla çalışma kamplarına gönderildi. ...1943 yılında da bu kampların birinde öldü. Mendel genetiğini savunan Muralov, Mester veya Levin gibi diğer bazı Rus bilim adamları da bir gece evlerine sessizce giren gizli polis elemanları tarafından tutuklandılar. Çoğu idam edilecekti. Materyalist felsefe ve komünist ideoloji uğruna tüm bu vahşetleri gerçekleştiren Stalin 1953 yılında öldü. ...1991'de açıklanan bir KGB raporuna göre rejimi sırasında tam 42 milyon insanı öldürtmüştü. Stalin'in soğuk ve kibirli yüzü komünizmin karanlık dünyasını yansıtıyordu. Allah bu gibi zalim yöneticilerin durumunu Kur'an'da şöyle anlatmaktadır. O iş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter. Ne kötü bir yataktır o. Stalin'in ölümünden sonra da Sovyetler Birliği'nin kızıl terörü devam etti. Yeni Sovyet liderleri ülke içindeki rejimi kısmen yumuşattılar ama komünist vahşeti diğer ülkelere taşıdılar. ...1956'da Macaristan'da Moskova yönetimine karşı başlatılan bağımsızlık hareketi... ...Kızıl Ordu tankları tarafından kanlı biçimde bastırıldı. Budapeşte sokakları cesetlerle doldu. ...1968 baharında Çekoslovakya'da başlayan bir diğer direniş... ...yine Kızıl Ordu'nun müdahalesiyle... acımasız yöntemlerle durduruldu. Kızıl Ordu 1979 yılındaysa Afganistan'ı işgal etti. Bu işgalin öncesinde Sovyet destekli Afgan komünistleri ülkede bir devrim gerçekleştirmiş ve ülkedeki dindarlara karşı toplu katliamlar düzenlemişlerdi. Kızıl Ordu bu vahşeti daha da ileri boyutlara taşımak için Afganistan'a girdi. Sonraki 10 yıl boyunca Sovyet birlikleri Müslüman Afgan halkına ölüm yağdırdı. Afgan köyleri Sovyet uçakları ve helikopterleri tarafından acımasızca bombalanırken Kızıl Ordu birlikleri Müslümanlara karşı en acımasız işkence yöntemlerini kullandılar. Ailesi Sovyet askerleri tarafından öldürülmüş bir çocuk, komünist vahşeti şöyle anlatıyordu.
They shot my father three times. In his chest, his shoulder and the back of his neck. He fell down dead. My brother and his commander got very angry and fought back. My brother jumped up and grabbed one of their weapons. More Russians came and cut all my brother's fingers off with a bayonet. So, of course, he was helpless. After his fingers had been cut off, they beat him. They shot him in one ear and the bullet came out the other.
Bu vahşetten kaçan tam 5 milyon Afgan sivil mülteci durumuna düştü. Pakistan gibi komşu ülkelere sığındılar ve yıllar boyunca derme çatma çadırlarda çok zor şartlar altında yaşadılar. Ancak Sovyet Rusya tüm askeri gücüne rağmen Müslüman Afganların direnişiyle başa çıkamadı. Sonuçta Kızıl Ordu 1988 yılında ülkeden çekilmek zorunda kaldı. Arkalarında yüz binlerce masum insanın cesedini bırakarak çekilen Sovyet tankları, komünizm adı verilen ideolojinin insanlığa yaşattığı acıları bir kez daha belgeliyordu.
Buraya kadar incelediğimiz tarihsel gerçekler gösteriyor ki adalet, eşitlik gibi süslü sloganlarla ortaya çıkan komünizm gerçekte insanlığa sadece kan ve ölüm getirmiştir. Marx, Engels, Lenin veya Stalin gibi komünist ideolog ve diktatörler yaklaşık 50 milyon insanın ölümünden sorumludurlar. Komünizm dünya için adeta bir kan dökme kuyusu olmuştur. Tüm bu vahşetin sorumluluğunu gizlice taşıyan bir diğer ideologsa Charles Darwin'dir. Yani Karl Marx'a göre komünizmin doğa bilimleri açısından temelini kuran kişi. Komünistler kanlı devrimler, acımasız katliamlar ve savaşlar düzenlerken aslında Darwin'in teorisini hayata geçirmişlerdir. İnsanı bir hayvan türü olarak gören, çatışma ve savaşın vazgeçilmez bir kanun olduğuna inanan ve en önemlisi insanı yaratıcısı olan Allah'ı inkar etmeye sürükleyen bir teoridir bu. Dolayısıyla insanlığın komünizmden ve diğer tüm kan dökücü ideolojilerden kurtulması ancak Darwinizm aldatmacasının yıkılmasıyla mümkün olacaktır. İnsanlar Darwinizmin ve materyalist felsefenin büyüsünden kurtulduklarında kendi yaratıcıları olan Allah'ı tanıyacak ve onun öğrettiği güzel ahlaka göre yaşayacaklardır. Nitekim Allah, sadece kendi yoluna uymamız gerektiğini biz insanlara şöyle bildirir. Bu benim dosdoğru olan yolumdur. Şu halde ona uyun, sizi onun yolundan ayıracak yollara uymayın. Bununla size tavsiye etti, umulur ki korkup sakınırsınız. Enam suresi 153.